Ayrım 24. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış. Jean-Paul Sartre. Sayfa 267. İnsanlar büyülenmiş sanki. Bütün başlar kalkmış şimdi. Rahip konuşuyor. Burnu ne dediğini duymuyor. Ama kırmızı yüzü, saçları, yuvarlak çerçeveli gözlü ve geniş omuzlarıyla tanıyor onu. İlk gün ön avluda elinde bir incille gördüğü adam. Sokuluyor burnu. İki adım ötesinde siyah bıyıklı çavuş, ihtirasla öne eğilmiş, parlak gözlerle heyecanla rahibi dinliyor. Çocuğunuzun inanç sahibi olduğunuzu biliyorum. Ama içinizde sözlerimi yalnızca merak ettiği için ya da zaman geçirmek amacıyla dinleyenler de vardır. Ama sizler, hepiniz benim kardeşlerimsiniz. Sevgili kardeşlerimsiniz. Silah arkadaşlarım. Tanrı yolundaki kardeşlerimsiniz. Size sesleniyorum hepinize. Katolik, protestan, dinsiz hepinize sesleniyorum. Zira Tanrı'nın sözleri hepinizdedir. Bu matem gününde, Tanrı'nın günü olan bu kutsal pazar günde size vermekle görevli olduğum mesaj iki sözcükten ibarettir. Umudunuzu kaybetmeyiniz. Çünkü umutsuzluk yalnızca Tanrı'nın lütfuna karşı işlenmiş affedilmez bir günah değildir. İnanç sahibi olmayanlarınız bile kabul ederler ki, umutsuzluk insanoğlunu kendine karşı hazırlayabileceği suikastların en korkuncudur. Umutsuzluk manevi bir intihardır. Kuşkusuz aramızda bir günahkar mezhebin öncüleri tarafından aldatılmış oldukları için tarihimizin hayran olunacak mucizeli akışında anlamı ve birbiriyle bağlantısı olmayan basit ve ola gelmiş olaylardan başka bir şey göremeyen bahtsız arkadaşlarımız vardır. Bugün onlar bize yeteri kadar tankımız olmadığı için, yeteri kadar uçağımız olmadığı için savaşı kaybettiğimizi söyleyeceklerdir. Tanrı onların görmemek için yaratılmış gözleri ve duymamak için yaratılmış kulakları olduğunu söylüyor. Tanrı'nın gazabı Sodom ve Gomorra üzerine indiği zaman bu günahkarlarla dolu sitelerde, kentlerini kül eden ateş yağmurunun bir atmosfer olayı ya da bir gök taşının eseri olduğunu söyleyen körler ve sağırlar vardı. Kardeşlerim, onlar kendilerine karşı günah işlemiyorlar mıydı bu sözleriyle? Çünkü eğer ateş Sodom'a yalnızca bir rastlantıyla inmiş ise, o halde ateş insanoğlunun eseri değildir. O insanın sabrının, insan emeğinin, kör kuvvetler tarafından anlamsız ve amaçsız bir anda yokluğa mahkum edilemeyecek bir gerçek ürünü değildir. Öyleyse niçin kentler yaratalım? Niçin ağaçlar dikelim? Niçin aileler kuralım? İşte buradayız. Yenilmiş, tutsak alınmış, ulusal gururumuzla yaralanmış, bedenlerimizde hiçbir haber alamadığımız, sevdiklerimiz için ruhumuzla ıstırap çekerek buradayız işte. Evet, bütün bunlar amaçsız mı? Mekanik kuvvetlerden başka hiçbir kaynağı yok mu bu acıların? Gerçek bu olsaydı sevgili kardeşlerim, ben size kendimizi umutsuzluğa koy verelim derdim. Çünkü hiç için ızdırap çekmek kadar umut kırıcı, hiç için ızdırap çekmek kadar haksız bir şey yoktur insanoğlu için. Fakat sevgili kardeşlerim, ben de o güçlü zekalara soruyorum şimdi. Niçin yeteri kadar tankımız yoktu? Niçin yeteri kadar uçağımız yoktu? Kuşkusuz onlar, çünkü yeteri kadar üretmiyorduk diye yanıt vereceklerdir. İşte bu anda çeyrek yüzyıldan beri görevlerini ve tanrısını unutmuş olan günahkar Fransa meydana çıkıyor. Neden yeteri kadar üretmiyorduk gerçekten? Çünkü çalışmıyorduk. Peki, Mısır tarlalarına inen çekirge sürüleri gibi üzerimize çöken tembellik rüzgarı nereden geliyordu? Neden çalışmıyorduk? Çünkü kendi iç kavgalarımızla ikiye bölünmüştük. Çünkü sinsi kışkırtıcılar tarafından harekete geçirilen işçilerimiz patronlarından nefret eder olmuştu. Egoizmleriyle kör olan patronlar ise en doğal, en yasal hakları tanımamakta inat ediyorlardı. Tüccar memuru kıskanıyordu, memur meşe ağacında ökse otu gibi yaşıyordu. Görevden sorumluluklardan uzak, oylarımızla seçtiklerimiz mecliste serin kanlılıkla ülke sorunlarını tartışacak yerde yumrukla, tekmeyle kavga ediyorlardı. Bütün bu çatışmalar niçin kardeşlerim? Bu çıkar kavgaları, bu geleneklerdeki korkunç çözülme niçin? çünkü iğrenç bir materyalizm memleketimize bir salgın hastalık gibi yayılmıştı. Materyalizm tanrısından yüz çevirmiş insanın hali değil de nedir? O topraktan doğduğuna ve gene toprağa döneceğine inanıyor. Maddi çıkarlarından başka hiçbir kaygısı yok. Şu halde ben kuşkuculara şöyle yanıt vereceğim. Haklısınız kardeşlerim, haklısınız. Biz savaşı kaybettik çünkü yeteri kadar maddemiz yoktu. Ama ancak bir oranda haklısınız çünkü yanıtınız bir maddecinin yanıtıdır ve maddeci olduğunuz için savaşı kaybettiniz. Fransa Kutsal Kilise'nin tarihe en parlak, en göz kamaştırıcı zaferleri armağan etmiş, en hayırlı evladı. Ve tanrısız Fransa, 1940'ın yenilmiş, yıkılmış Fransa'sı. Rahip duruyor, kalabalığa bakıyor, insanlar sessizce dinliyorlar, ağızları açık, çavuş başını sallayarak onu alkışlıyor. Bruno gözlerini rahibin yüzünden ayıramıyor. Bu yüzdeki zafer sevinciyle şaşkına dönmüştür. Bu yüzde bir zafer sarhoşluğu var ki Bruno'yu büyülüyor. Parlak gözlerini bir uçtan bir uca dinleyicileri üzerine dolaştırıyor adam. Yanakları kızarıyor, sonra elini kaldırıyor, yeniden söze başlıyor. Demek ki yenilgimizi rastlantıların ürünü saymaktan vazgeçmek zorundayız. Bu yeniliş bize verilmiş bir ceza. Kendi kusurlarımızın ve günahlarımızın sonucudur yalnızca. Rastlantı değil, hayır kardeşlerim, rastlantı değil, ceza, korkunç bir ceza. İşte size bugün getirdiğim müjdeli haber bu. Tekrar duruyor, sözün etkisini tartmak ister gibi öne eğilmiş başları, bakışlarıyla yokluyor, sonra acı ve tatsız bir müjde diye devam ediyor. İtiraf ederim ki acı bir müjde ama gene de müjde. Çünkü bir felaketin suçsuz kurban sanan ve çaresizlik içinde anlamadan, anlayamadan ellerini ovuşturan bir insana bu felaketin kendi eseri olduğunu söylemek bir güzel haber sayılmaz mı? Bu nedenle tekrar tekrar söylüyorum sizlere, felaketinizle haz duyunuz. Felaketinizin değerini biliniz kardeşlerim. Acılarınızın uçurumunda acılarınız için şükrediniz. Çünkü suç varsa ortada ve ceza varsa affı umut etme hakkı var demektir. Ve sevininiz kardeşlerim, sevininiz. Sevinmeniz için bir başka neden daha var çünkü. Efendimiz bütün insanlar için acı çeken ve bizim hatalarımızı yüklenen Efendimiz, bu hataları ödemek ve affettirmek için acı çekmiş ve hala da çekmekte olan Efendimiz, kulları arasından sizi seçti. Evet sizleri ne bir küçük çocuk kadar saf ve temiz ne de yeryüzündeki insanların hepsinden daha suçlu olan sizleri. Siz köylüleri, işçileri, burjuvaları, sizleri başka insanların kaderiyle karşılaştıramayacak kadar büyük ve mutlu bir kader için seçti. Acılarınızın tıpkı kendi acıları gibi Tanrı'nın hala sevmekte olduğu ve istemeye istemeye cezalandırdığı Fransa'nın bütün günahlarının kefareti olmasını istedi. Kardeşlerim, işte buna inanmanız gerek. Yoksa inleyecek saçlarınızı yolarak bütün bahtsızlar niçin benim başıma geldi diyerek umutsuzluğa kapılacaksınız. Niçin bana da kötü bir zengin olan komşuma değil? Niçin ülkemi kötü yöneterek felaketime neden olan politikacılara değil de bana? Böylece hiçbir şeyin gözünüzde anlamı kalmayacak ve umutsuzluk içinde öleceksiniz. Ya da biz birer hiçtik ama Tanrı bizi acı çekmemiz ve acılarımızla günahlarımızı ödememiz için seçti diyeceksiniz. O zaman Fransa'nın yıkılışına iki adım kala Tanrı'nın her zaman onu kurtarmak için seçtiği Tanrısına layık kullardan biri. Bruno ayaklarının ucuna basarak uzaklaşıyor. Schneider'la Tipo'yu kışla duvarının yanında buluyor. Onlara işini biliyor diyor. Ne demezsin diyor Tipo. Benden iki adım ötede yatıyor. Bütün gece yalnız onun sesi duyuluyor. Boyuna konuşuyor çocuklarla. İki adam geçiyor yanlarından. Gözlüklü, çıkık alınlı, uzun, zayıf bir adamla. Somurtkan, ufak tefek bir adam. Uzun, zayıf adam yumuşak bir sesle çok güzel konuştu diyor. Çok basitçe anlattı her şeyi. Hem de en gereken sözleri söyledi. Bruno gülmeye başlıyor. Vay namussuz vay diyor. Bir iki adım yürüyorlar. Tipo Bruno'ya inanan gözlerle bakıyor. Evet şimdi diye tekrarlıyor Bruno. Bu vaaz hakkında ne düşünüyorsun? İyi tarafı da var, kötü tarafı da. Bir bakıma bizim için çalışıyor. Adamlara tutsaklığın bir eğlence, bir tatil olmadığını anlatmak istiyor. Sanırım bu nokta üzerine ısrar da edecektir. Bu iyi. Çünkü bunlar 3-5 ay sonra karılarının sıcak koyuna girebileceklerini ummakta devam edecek olurlarsa hiçbir hareket yaptıramazsın sen bu adamları. Ha? Tipo'nun güzel çocuk gözleri irileşiyor, yanakları yemyeşil, burnu devam ediyor. Hatta bu noktada ondan yararlanabilirsiniz de. Adamların gözlerinin içine bakıp onlara, papaz efendiyi gördün mü ne diyor? Burada çok acı çekeceğimizi söylüyor o da, diyeceksiniz. Tipo zorlayarak soruyor. Sen bu işin gerçekten çok süreceğine inanıyor musun? Bruno haşin gözlerle bakıyor ona. Ya sen diyor. Sen Noel Baba'ya inanır mısın? Tipo susuyor. Tükürüğünü zor tutuyor. Bruno Schneider'e bakıyor. Devam ediyor. Buna karşın işimizi zorlaştıran bir yanı var işin. Bu adamlar çabukça harekete geçmeyeceklerdir. Durup beklemeyi yeğleyeceklerdir. Herifin vaazı siyasi bir program sanki. Kilisenin hayırlı evladı, Fransa ve Fransızların şefi Petain. Kusursuz bir program. Birden Tipo'ya bakıyor. Yanındakiler ne diyorlar onun için? Seviyorlar adamı diyor Tipo. Ha, seviyorlar demek. Sevmeler için neden yok? Neyi varsa herkesle paylaşıyor. Ama paylaşırken de paylaştığını hatırlatıyormuş gibi bakıyor insana. Her zaman bunu sana Tanrı aşkı için veriyorum, unutma diyor sanki. Ben onun tütün içmekten hiç sigara içmemeyi tercih ederim. Ama ötekiler böyle düşünmüyorlar. Onun hakkında söyleyebileceğin bu kadar mı? Tipo üzüldüler gibi gülümsüyor. Ancak geceleri görebiliyorum onu diyor. Bütün gün nerede peki herif? Revir'de. Revir'de mi? Revir mi var burada? Evet, öbür binada. Hasta bakıcı falan mıymış? Değil canım. Binbaşının arkadaşıymış. Onunla öbür yaralı subaylarla briç oynuyormuş. Ha, demek briç oynuyormuş. Peki buradakiler ne diyorlar bu işe? Bir şey demiyorlar diyor Tipo. Kuşkulanıyorlar ama doğru düz bir şey bildikleri yok. Ben de revir görevlisi olan George Sear'dan öğrendim. Çok güzel diyor Bruno. Sen de şimdi onlara bilmedikleri şeyi öğreteceksin. Onlara bir papaz nasıl olur da günü subaylarla iskambil oynamakla geçirir diye soracaksın. Anladın mı? Tamam diyor Tipo. Schneider tuhaf gözlerle bakıyor onlara. Gülümsüyor usulca. O bina Almanların kaldığı bina diyor. Vay diyor Bruno. Schneider Tipo'ya dönüyor. Tekrar gülümsüyor. Anladın değil mi diyor. Buradakilere ne diyeceğini? Onlara papaz efendi Almanlarla kadeh tokuşturmak için bizi yüzüstü bırakıp gidiyor diyeceksin. Tipo heyecansız bir sesle ama ben diyor adamın Almanlarla pek alışverişli olduğunu sanmıyorum. Schneider sabırsız bir tavırla yüzünü buruşturuyor, omuz silkiyor. Sen istesen şimdi Almanların kaldığı binada dolaşabilir misin diye soruyor. Tipo omuz silkiyor, yanıt vermiyor. Schneider gördün mü diyor. Gördün mü? Adamın niyeti vız gelir bana. Belki Fransa'yı kurtarmak için Almanlarla yakınlık kurmayı düşünüyordur. Benim gözümde bir şeyi değiştirmez bu. Papaz efendi senin benim gibi bir Fransız tutsaktır. Ama günlerini Almanlarla baş başa geçiriyor. İşte çocukların bilmesi gereken bu. Tipo huzursuz, kararsız Bruno'ya dönüyor. Bruno Schneider'ın sesindeki anlamı sevmemiştir ama onu zor durumda bırakmak istemiyor. Usul usul acele etmeden hareket edersin diyor. Adamı hemen kötülemek doğru olmaz tabii. Bir sürü papaz var burada. Hepsine yetişemezsin zaten. Sen adamları laf arasında konuşurken papaz efendi burada daha aylarca kalacağımızı söylüyor. O bilir çünkü her gün subaylarla beraber. Üstelik Almanlarla da ahbaplık ediyor diyeceksin. Anlaşıldı değil mi? Onların papaz efendilerin gerçekte kendileriyle aynı safta olmadıklarını yavaş yavaş anlamaları gerek. Ne diyor Tipo? Papazın çevresinde bizimkilerden kimse var mı diye soruyor Bruno. Var diyor Tipo. Gözü açık var mıdır? Gözü açıktan da fazla. Şu halde dostluk kursun papazla. İnanmış görünsün. Bir haberci çok ihtiyacımız var. Duvara yaslanıyor. Bir an düşünüyor. Sonra Tipo'ya arkadaşlarından bir ikisini bul bana. Yenilerden diyor. Tipo uzaklaşınca Schneider'a bir iki ay daha beklemeyi yeğlerdim diyor. Bir iki ay sonra adamlar tam kıvamına gelecekler. Ama herifler çok sıkı çalışıyorlar. Hemen işe girişmezsek onlar bizden çok daha avantajlı duruma geçiverirler. Sen bizimle çalışma kararında ısrar ediyorsun değil mi? Ne için çalışacaksınız diye soruyor Schneider. Bruno kaşlarını çatıyor. Bizimle birlikte çalışmak istediğini sanıyordum diyor. Görüyorum fikrini değiştirmişsin. Fikrimi değiştirmedim diyor Schneider. Yalnızca sana ne için çalışacağınızı soruyorum. Pekala diyor bunu anlatayım. Papazı dinledin değil mi? Bu adam buraya gökten düşmedi herhalde. Bir aya kalmaz. Her yanda bunun gibi sürüyle adam bulacaksın. Dahası Almanların aramızdan 1-2-3 Quisling'de çıkarması ve onlara bize doğru yola getirmekle görevlendirmesi olmayacak şey değil. Savaştan önce onlarla baş edecek sağlam araçlarımız vardı. Parti, sendikalar, komiteler. Burada hiçbir güç yok elimizde. Öyleyse yeni güçler yaratmak zorundayız. Bu iş kuşkusuz bir sürü boş gevezeliğe, laf kalabalığına ihtiyaç gösterir. Bunu hiçbir zaman çok sevmedim ben. Ama başka çaremiz yok. Yapacağımız şu demek ki sağlam, güvenilir elemanlar bulmak. Onları bir araya getirmek, örgütlemek ve sıkı bir karşı programdaya girişmek. Bunlar ilk hedefimiz. İki fikri işlemeye çalışacağız. Barış antlaşmasını kabul etmiyoruz. Demokrasi bugün kabul edebileceğimiz tek yönetim şeklidir. Daha ileri gitmek gereksiz ve yararsız şimdilik. Başlangıçta ihtiyatlı olmak gerek. Ben partiden arkadaşları bulmayı üzerime alıyorum. Ama öbürleri var. Sosyalistler, radikaller, az çok sola eğilimi olanlar, senin gibi solda düşünenler, Schneider soğuk bir gülümsemeyle, yumuşaklar yani diyor. Ilımlılar diyelim diyor Bruno ve acele ekliyor. Ilımlı ve onurlu Fransızlar. Ben onlarla gerektiği şekilceleri sana tanıdık gelecektir çünkü. Anladım diyor Schneider. Yani kısaca yeni bir halk cephesi yaratacağız öyle mi? Keşke yaratabilsek diyor Bruno. Schneider başını sallıyor. Benim işim bu demek. Pekala. Ama seninkinin ne olduğunu iyice biliyor musun? Bruno hayretle bakıyor. Kendimin kimi? Evet diyor Schneider. Sonra heyecansız bir sesle devam ediyor. Biliyorsan sorun yok. Ne demek istiyorsun diyor Bruno. Açıkça söyle. Üstü kapalı laflardan hoşlanma. Söylenecek bir şey yok diyor Schneider. Yalnızca şunu öğrenmek istiyordum. Parti ne yapıyor şu sıra? Emirleri ne? Direktifleri ne? Sen bunları biliyorsundur mutlaka. Bruno gülümsüyor. Durumu unutuyorsun galiba diyor. Almanlar 15 gündür Paris'te. Bütün Fransa alt üst yenilmiş. Çocukların bir kısmı ölmüş, tutsak edilmiş. Kaçabilenler kim bilir neredeler? Pau'da mı? Montpellier'da mı? Bir kısmı hapiste. Şu sıra parti ne yapıyor diye sorarsan sana ancak şu yanıtı verebilirim. Yeniden kuruluyor şu anda. Schneider gevşek bir sesle anlıyorum diyor. Sen de buradakileri bir araya getirerek kuruluşa yardım ediyorsun. Çok güzel. Bruno bir sonuca varmak için tamam diyor. Anlaştık tabii. Schneider anlaştık. Hem bunlar beni ilgilendiren sorunlar değil aslında. Ben komünist değilim. Bana parti yeniden kuruluyor diyorsun. Bu yanıt bana yetiyor. Daha fazlasını öğrenmek istemiyorum. Ama ne var ki senin yerinde olsam? Elini bir şey aramak ister gibi cebine sokuyor bir an. Sonra çekiyor ve kolunu kımıltısız yanına bırakıyor. Ama yeniden kuruluş hangi temel ilkeler üzerinde olacak? İşte asıl yanıtı araması gereken soru bu. Sonra Bruno'ya bakmadan devam ediyor. Sovyetler, Almanların müttefiki. Bruno sabırsız. Hayır diyor. Bir saldırmazlık antlaşması yaptılar yalnızca. O da geçici bir antlaşma olarak. Bir düşün Schneider. Münih'ten sonra Sovyetler Birliği. Schneider içini çekiyor. Biliyorum diyor. Bana söyleyeceklerin hepsini biliyorum. Bana Rusya'nın müttefikleri olan güvenini yitirdiğini, bu nedenle Almanlara savaş açmak için yeteri kadar güçleneceği günü beklediğini, bu arada Almanları oyaladığını söyleyeceksin. Öyle mi? Bruno tereddüt ediyor bir an. Tamamen böyle değil diyor. Ben Rusların, Hitler'in Rusya'ya saldıracağına inandığını ve beklediğini sanıyordum daha çok. Yani bir saldırıyı geciktirmek için ne mümkünse yapıyor demek istiyorsun. Öyle sanıyorum. Şu halde ben senin yerinde olsam partinin Nazilere karşı çok sert bir tutum izleyeceğinden emin olmazdım. Böyle bir tutum Sovyet Rusya'yı zor durumda bırakır. Gözlerini Bruno'nun gözlerine kaldırıyor. Gevşek, melankolik ama taşınması güç tuhaf bakışları var. Bruno şaşkın bir ürkeklikle başını çeviriyor. Anlamazlıktan gelme diyor. Sen de biliyorsun ki burada politik ve resmi bir tutum bahis konusu olamaz. Parti 1939'dan beri yasa dışı sayılmaktadır. Çalışmaları ister istemez gizli kalacaktır. Tutumu kimseyi bağlamaz. Partinin, anlıyorum evet gizli ama ne demek gizli diyor Schneider. Örneğin gizlice hümaniteyi mi basacaklar yeniden? Bastıklarını kabul edelim. Basılan her 10 bin nüshadan en az 100 tanesi mutlaka Almanların eline geçecektir. Engel olamazsın buna. Bir yeraltı örgütü biraz zekayla bastığı gazetenin nerede ve kimler tarafından basıldığını gizleyebilir. Ama gazeteleri gizleyemez sonuna kadar. Çünkü gazeteler dış dünyaya çıkmak ve üçüncü şahıslar tarafından okunmak için basılmıştır değil mi? Ben Gestapo'nun en çok 3 ay sonra Fransız Komünist Partisi'nin politikası hakkında yeteri kadar bilgi edinmiş olacağına inanıyorum. Peki, öyle de olsa diyor Bruno, ne çıkar bundan? Sovyetleri suçlayacak değiller ya, bu nedenle. Ya Komintern, diyor Schneider, Ribbentrop'la Molotov'un Komintern'den söz açmadıklarını söyleyebilir misin? Suçlamadan tarafsız bir sesle konuşuyor Schneider ama yumuşak ısrarında kuşkulu bir şey var. Dolan başlı konuşmayalım diyor Bruno. Ribbentrop, Molotov'a ne dedi bilemem. Konuştukları zaman masanın altında değildim. Ama bildiğim bir şey var. Partinin Sovyet Rusya ile olan bağlantıları hem de çoktan kesilmiştir. Herkesçe bilinen bir gerçek bu. Emin misin diye soruyor Schneider, sonra devam ediyor. Her neyse, belki şimdi bağıntıları yoktur birbirleriyle ama yakın zamanda yeniden olacaktır. Arada İsviçre var, unutma ki. Pazar duası bitmiş, askerler dalgın, uzak gözleriyle konuşmadan geçiyor önlerinden. Schneider sesini alçaltıyor. Ben Nazi hükümetinin Sovyet Rusya'yı Fransız Hükümet Partisi'nin politikasından sorumlu tutacağına inanıyorum. Öyle kabul edelim diyor Bruno. Bu neyi değiştirir sence? Düşün diyor Schneider. Moskova bu durumda Fransa ve Belçika'daki komünistlere rahat durmalarını emredemez mi? Bruno omuz silkiyor. Soğuk bir sesle emretmek mi diyor. Sen Komünist Partisi'nde hücreler olduğunu, partinin en basit faaliyetin bile bu hücrelerde tartışıldığını, oya konulduğunu bilmiyor musun? Schneider gülümsüyor sabırla. Pekala diyor. Seni kırmak istemedim. Sözü bir başka şekilde söyleyelim. Parti Sovyetler Birliği'ni zor durumda bırakmamak için bir süre hareketsiz kalmayı tercih ederse olamaz mı? Yeni bir karar mı olacak bu? Çok da yeni sayılmaz diyor Schneider. Savaş ilan edileceği sıra ne yaptınız? O günden bugüne Rusya'nın durumu daha da zorlaşmıştır. İngiltere'nin pes ettiği gün Hitler özgür olacaktır. Rusya savaşa hazırlanacak zaman bulmuştur. Şimdi saldırıyı bekliyor. Emin misin? Kızıl Ordu bu kış çok başarılı görünmedi. Hem sen kendin Molotov'un zaman kazanmak istediğini söyledin. Parti ile Sovyetler arasında senin savunduğun gibi bir yakınlık varsa partili arkadaş olması gerek. Partili arkadaşların evet orada Paris'te ama sen bilgi sahibi olamazsın burada. Burada çalışacak olan da sensin oysa yani diyor Bruno sözü nereye getirmek istiyorsun? Neyi kanıtlamak istiyorsun? Komünist Partisi'nin faşist olma yoluna girdiğini mi? Hayır. Ama Nazi zaferi ve Alman-Sovyet-Rusya anlaşması belki partinin hoşuna gitmeyen, inkar edilemeyecek bir gerçektir. Parti bundan hoşlanmasa bile bu gerçeklere ayak uydurmak zorundadır. Ve sen partinin bu geçiş döneminde hangi yeni kurallara uygulayacağını bilmiyorsun. Böyle olduğu için de elimi kolumu bağlayıp oturmam mı gerek sence? Öyle bir şey söylemedim diyor Schneider. Konuşuyoruz. Bir an duruyor, düşünüyor gibi işaret parmağını iri burnunun kanatlarına dolaştırarak Komünist Partisi başka nedenlerde de olsa Nazilerle ne kadar az bağdaşabilirse kapitalist demokrasilere de o kadar yabancıdır. Sovyet Rusya'nın Batı demokrasileriyle yakınlaşması olanağı ortaya çıkınca siz faşist diktatoryasına karşı politik bağımsızlığın ve özgürlüğün korunması bahanesi de bu, batıya yaklaşma politikasını uygulamalarına koydunuz. Halbuki bu, bağımsızlık ve özgürlük tümüyle hayalden ibarettir. Sen de biliyorsun. Bugün batı demokrasileri yenilmiş durumda. Sovyet Rusya faşist Almanya'ya yaklaştı. Pétain Fransa'da iktidarın sahibi. Demek ki partinin çalışmalarına bir faşist ortam içinde devam etmesi gerekecektir ve sen burada şefsiz, emirsiz, dış dünya ile temassız, dış dünyadan habersiz, kendi karanlığa gözden düşmüş bir programı uygulamakta ısrar edeceksin. Az önce bir halk cephesi yaratmaktan bahsediyordum. Halk cephesi ölmüştür oysa, ölmüş ve gömülmüş. 1938'de bu adın bir anlamı vardı. Bugün de tarih sayfaları içinde o kelimeye rastlamak mümkün. Ama bugün için hiçbir anlamı kalmamıştır. Çok dikkatli hareket etmen gerek Bruno. Çünkü tam bir karanlıkta çalışacaksın. Ses tuhaf bir tutkuyla titriyor, sonra susuyor. Schneider bir an sonra yumuşak bir sesle devam ediyor. İşte bu nedenle sana yapacağın işi iyi biliyor musun diye sordu. Bruno gülmeye başlıyor. Hadi hadi diyor. Bütün bunlar o kadar da korkunç şeyler değil. Adamları toparlayalım, papazlara ve nazilere karşı el altından savaşalım. Üst tarafı zamanı gelince düşünülür. Zamanın koşullarına göre yeni kararlar almak her zaman mümkün. Schneider başını sallıyor. Tabii diyor, tabii. Burnu onun gözlerinin içine bakıyor. Senden yana içim rahat değil ama diyor. Çok karamsar görünüyorsun. Ben mi diyor Schneider ilgisiz devam ediyor. Bana sorarsan yapacaklarımız bir politik değeri olmayacaktır bence. Durum kimsenin hakim olamayacağı kadar uzak bize ve biz sorumluluk yüklenemeyecek kadar küçüğüz içinde. İçimizden dış dünyaya karşı dönebilecek olanlar sınırları ve mitleriyle kurulmuş hazır bir yeni düzen bulacaklar. Bu alanda hiç olmazsa. Ama biz burada arkadaşlara biraz olsun cesaret verebilir, onların umutsuzluğa düşmesine engel olabilirsek, yaşamalar için bir neden bulabilirsek, onlara bu neden hayalden öte geçmeyen bir neden dahi olsa, o zaman çabamızın bir değeri olur. Çok güzel diyor Bruno kısa bir sessizlikten sonra. Ben biraz dolaşayım diyor. Kaç günden beri ilk kez çıkıyorum dışarı. Görüşürüz. Schneider iki parmağını kaldırarak selamlıyor onu. Dönüp gidiyor. Olumsuz bir zeka, bir entelektüel, onu başıma dert etmekte iyi mi ettim acaba? Ne tuhaf ola. Bazen nasıl sıcak, nasıl dost, bazen soğuk, çok soğuk, hatta sinik. Nereden tanıyorum onu? Partideki çocuklardan söz ederken neden arkadaşlar diyor? Senin arkadaşların demiyor. Oysa böyle demesi beklenir. Ne olursa olsun askerlik cüzdanı mutlaka görmem gerek. Ama nasıl? Pazar günlerine özgü kılığına girmiş avluda insanlar sokaklık yüzleriyle dolaşıyorlar. Bütün bu yıkanmış, tıraş olmuş yüzlerde aynı anlamsız, ifadesiz boşluk var. Bekliyorlar ve bekleyişleri duvarların ötesinde bahçeleri, genel evleri, sokak kahveleriyle bütün bir kent yaratıyor. Avlunun ortasında biri armonika çalıyor, çiftler dans ediyor. Hayal kent yeşilliklerini, kırmızı çatılarını yükseltiyor. Dans eden hayaletlerin kör yüzlerinde aksediyor. Burnu dönüyor, arka avluya geliyor. Dekor değişmiş. Kilise yok olmuş şimdi. Adamlar çocuklar gibi bağırışarak oynuyorlar. Deliler gibi koşuyorlar avluda. Burnu ahırların arkasındaki tepeciğe doğru yürüyor, tırmanıyor. Taze kazı mezarlara bakıyor. Kendini çok rahat hissediyor. Kabartılmış toprağa çiçekler atılmış, üç küçük haç dikilmiş. Bruno iki mezarın arasına yere oturuyor. Ölüler altında boylu boyunca bu huzur veriyor ona. Bir gün huzur ve suçsuzluk onu da alacak içine. Yarı gömülü bir sandalye kutusunu topraktan çıkarıyor, ileri uzağa fırlatıyor. Piknik yapılan bir mezar günü, mezarlıkların ziyaret edildiği bir pazar, geçmişten kalmış bir pazar bir yamacın üzerindeydi. Altında bir kentte çocuklar çılgın haykırışlarla koşmaca oynuyorlardı. Sesleri bana kadar yükseliyordu. Neredeydi bu? Bilmiyor nerede olduğunu düşünüyor. Karanlıkta çalışacağımız gerçek. Öyleyse, öyleyse ne? Hiçbir şey yapmadan beklemek mi? Oturmak yalnızca. Düşüncelerin burasına gücü isyan ediyor. Geri döneceğim. Savaş bitince geri döneceğim ve arkadaşlara... İşte döndüm. Gerçek savaşı ben yaşadım diyeceğim. Kaçmak, kaçmak. Duvarlara bakıyor. Çok yüksek değil. Bir kere Nancy'ye vardı mı üst tarafı kolay. Nancy'de pollayınlar, onu saklarlar. Ama altında bu üç ölü var. Bu ölümsüz ikinci saatinde haykıran, oynayan çocuklar var. Avuçlarını taze serin toprağa dayıyor. Kaçmayacağını yemin ediyor kendi kendine. Ustalıkla, yumuşak, sabırlı. Arkadaşları bir araya toplamak, onları yavaş yavaş güven ve umut vermek, barışın kabul edilmez bir şey olduğuna inandırmak, sonra olayların gelişimine göre tutumu yeniden gözden geçirmek, parti bizi yüzüstü bırakmayacaktır diye düşünüyor Bruno. Parti bizi yüzüstü bırakamaz. Ölülerin üzerine ölüler gibi boylu boyunca yatıyor, göğe bakıyor, kalkıyor, ağır adımlarla iniyor tepeden, yapayalnız olduğunu düşünüyor. Ölüm çepeçevre etrafına bir koku gibi, bir pazar gününün sonu gibi ve o ilk kez kendi belirsiz bir suçlulukla suçlu hissediyor. Yalnız olduğu için suçlu, yalnız olduğu için düşündüğü ve yaşadığı için suçlu, ölmemiş olduğu için suçlu. Duvarların ötesinde oyulmuş kör gözleriyle simsiyah ve ölü evler var. taşın ölümsüzlüğü. Bu pazar günleri kalabalığın çocuksu haykırışları dünya yaratılalı beri göğe yükselmekte. Yalnızca Bruno ölümsüz değil ama ölümsüzlük bir bakış gibi. Bruno'nun üzerinde yürüyor, döndüğü zaman akşam oluyor ağır ağır. Bütün gün dolaşmış demek ki. Öldüreceği bir şey vardı. Öldürebilmiş mi sonunda bilemiyor. Hiçbir şey yapmazsa insan ruh halleriyle yaşar. Çaresiz bir şey bu. Çatı arasında koridor toz kokuyor. İnsanlar mırıl mırıl uğulduyor. Bu pazarın sürüklenen kuyruğu, yerde kayan yıldızlarıyla bir gece gökyüzü. İnsanlar karanlıkta sigara içiyor. Bruno duruyor, kimseye söylemeden dikkat edin diyor. Tahta döşemeyi tutuşturmayalım. İnsanlar başları üzerinden inen bu sese karşı omurdanıyorlar. Bruno rahatsız oluyor, susuyor. Kendi fazla hissediyor burada. Birkaç adım daha atıyor. Kıpkızıl bir gezegen parlıyor ayaklarının ucuna doğru yuvarlanıyor. Bruno ayağıyla bastırıyor gezegeni. Gece tatlı ve mavi. Pencereler mavi. Geceyi üç köşe parçalara kesiyor. Güneşe çokça baktığı zaman insanın göz kapaklarının altında dolaşan o eflatun mor lekelere benziyor. Hücresini bulamıyor bir türlü. Hey Schneider diye bağırıyor. Gel buradayım. Bu yandan, bu yandan geri dönüyor. Bir usulca şarkı söylüyor yalnız kendi için. Yolda güzel, gölgeli yolda. Bir kız şarkı söylüyordu. Bruno, geceyi seviyorlar diye düşünüyor. Bu yandan diyor Schneider. Biraz daha tamam. Giriyor içeri. Parmaklıkların ardından geceye bakıyor. Gece mavi olduğu zaman yanan bir gaz lambasını düşünüyor. Sessizce oturuyor. Gaz lambası neredeydi? İçerisinde insanlar fısıldaşıyorlar. Sabah haykırıyorlar, gece fısıldaşıyorlar. Çünkü seviyorlar geceyi. Geceyle birlikte o karanlık, kocaman kutuya usulca, sessizce huzur giriyor. Huzur ve geçmiş yıllar sanki yaşamlarını sevmişlerdi hepsi. Ben diyorum oğlu, şöyle köpüklü tarafından bir birayı tercih ederdim. Şu saatte Kadron Blue'da gelip geçene bakar, bir duble bira içerdim köpüklü tarafından. Kadron Blue nerede diye soruyor sarı kıvırcık çocuk. Jobel'ında, Jobel'ın bulvarıyla St. Marshall bulvarının köşesinde. Neresi olduğunu bulabildin mi? Bildim tabii, St. Marshall sineması da var orada. Tamam. 200 metre var yok. Ben orada Lawrence kışlasının karşısında oturuyorum. İşten çıkınca eve gidip yemek yerdim. Sonra inerdim. Kadron Blue'ya girerdim ya da bazı Cannon Dust Jobel'ınsa. Ama Kadron Blue'da orkestra var. Biliyorum, Trenet gelmişti. Mary Dubas da geldi. Gözümle gördüm onu. 24. ayrımın sonu. Sayfa 277.